Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Alfred Mill'in Economics 101 kitabı. Ekonomiye ilk kez yaklaşan okurlar için hazırlanmış, temel kavramları anlaşılır ve kısa bölümlerle ele alan bir giriş rehberidir. Adams 112 serisinin parçası olan kitap, akademik bir ders kitabının yoğun matematiksel yapısından çok. Günlük hayatta karşılaşılan ekonomik kararların mantığını açıklamayı amaçlar. Tüketicilerin neden belirli ürünleri seçtiği, fiyatların nasıl oluştuğu, firmaların hangi piyasa koşullarında rekabet ettiği ve devlet politikalarının para ile fiyatlar üzerindeki etkisi kitabın ana çerçevesini oluşturur. Arz ve talep, marjinal fayda, enflasyon, fiyat tavanı, tekel, oligopol ve oyun teorisi gibi başlıklar. Ekonomi dilini öğrenmek isteyenler için bir sözlükten daha bağlantılı biçimde sunulur. Ayrıca bankaların para yaratma süreci ve niceliksel genişleme gibi makroekonomik meseleleri de temel düzeyde kapsar. Kitabın amacı, ekonomiyi yalnızca uzmanların alanı olmaktan çıkarıp, alışverişten tasarrufa ve kamu politikalarına uzanan somut kararlarla ilişkilendirmektir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, tüketici davranışı ve marjinal fayda, bireysel seçimin ekonomik mantığı. Kitabın başlangıç noktalarından biri, sınırlı bütçeye sahip insanların ihtiyaçları ve istekleri arasında nasıl seçim yaptığıdır. Ekonomide kıtlık, herkesin her şeyi aynı anda elde edememesi anlamına gelir. Bu nedenle bir ürün için harcanan para, başka bir ürün veya amaç için kullanılamaz. Kitap, tüketici davranışını bu vazgeçişler üzerinden düşünmeye yöneltir. Marjinal fayda kavramı burada özellikle önemlidir. Bir malın ilk birimi yüksek tatmin sağlayabilir, ancak aynı maldan her ek birim genellikle daha düşük ek tatmin verir. Bu mantık, insanların neden tüm gelirlerini tek bir ürüne harcamadığını ve fiyat değişimlerine neden tepki verdiğini açıklar. Örneğin, bir ürünün fiyatı yükseldiğinde tüketici hem daha az satın alma eğilimine girebilir hem de ikame ürünlere yönelebilir. Bu yaklaşım, Türkiye'de hane bütçelerinin gıda, ulaşım, kira ve diğer harcama kalemleri arasında nasıl bölündüğünü anlamak için de kullanışlıdır. Kitap, seçimleri yalnızca kişisel zevk meselesi olarak görmez. Fiyatlar, gelir düzeyi, alternatifler ve beklenen fayda tüketici kararlarının birlikte çalışan parçalarıdır. Böylece mikroekonominin temel sorusu netleşir, sınırlı kaynaklar en çok faydayı sağlayacak biçimde nasıl kullanılır? İkinci olarak arz. Talep ve fiyat mekanizması, piyasaların koordinasyon işlevi, Economics 101. Piyasa fiyatını alıcılarla satıcılar arasında bilgi taşıyan bir işaret olarak ele alır. Talep, tüketicilerin farklı fiyat düzeylerinde satın almak istediği miktarı anlatırken, arz üreticilerin satmaya istekli olduğu miktarı gösterir. Fiyat, bu iki yönlü baskının kesiştiği yerde oluşur. Bir mal kıtlaştığında ya da ona yönelik talep arttığında fiyatın yükselmesi. Tüketicileri daha dikkatli tüketmeye, üreticileri ise daha fazla üretim olanağı aramaya yöneltebilir. Tersine, talebin zayıfladığı bir piyasada fiyat baskısı firmaları maliyetlerini ve üretim planlarını gözden geçirmeye zorlar. Kitabın bu çerçevesi, fiyatların yalnızca etiket üzerindeki rakamlar olmadığını gösterir. Fiyatlar, kaynakların hangi kullanım alanına kayacağına dair mesajlar taşır. Bununla birlikte, piyasa sonucu her zaman sorunsuz veya adil değildir. Bilgi eksikliği, güçlü firmaların etkisi, ani maliyet artışları ve kamu müdahaleleri dengeyi değiştirebilir. Bu nedenle arz ve talep modeli her olayın tek başına açıklaması değil, ekonomik değişimleri incelemek için başlangıç aracıdır. Okur. Pazardaki sebze fiyatından konut piyasasına kadar birçok gelişmede talep artışı, arz kısıtı ve teşviklerin etkisini daha düzenli biçimde ayırt etmeyi öğrenir. Üçüncü olarak fiyat tavanları ve enflasyon, kamu kararlarının günlük maliyetlere etkisi. Kitap, devletin ekonomik hayattaki rolünü özellikle fiyat tavanları. Enflasyon ve para politikası üzerinden temel düzeyde açıklar. Fiyat tavanı, belirli bir mal veya hizmet için yasal olarak uygulanabilecek en yüksek fiyatın belirlenmesidir. Amaç, temel ihtiyaçlara erişimi korumak olabilir. Ancak tavan fiyat piyasa dengesinin altında kalırsa, talep artarken üreticilerin arz isteği azalabilir. Bunun sonucu kıtlık, kuyruklar, kalite düşüşü veya kayıt dışı işlemler olabilir. Kitabın önemli noktası, iyi niyetli bir politikanın etkisinin yalnızca hedeflenen fiyatla ölçülemeyeceğidir. Üretim, dağıtım ve tüketim teşvikleri de hesaba katılmalıdır. Enflasyon konusu ise, fiyatlar genel düzeyindeki sürekli yükselişin satın alma gücünü nasıl aşındırdığını açıklar. Tek tek ürünlerin pahalanması ile yaygın enflasyonu ayırmak gerekir. Enflasyon, ücret pazarlıklarından tasarruf tercihlerine ve faiz beklentilerine kadar geniş sonuçlar doğurur. Türkiye gibi enflasyon deneyiminin hane bütçeleri üzerinde görünür olduğu ülkelerde bu ayrım özellikle pratiktir. Kitap, niseliksel genişleme gibi Merkez Bankası araçlarına da giriş yaparak para miktarı, kredi koşulları ve ekonomik faaliyet arasındaki ilişkiye kapı açar. Yine de bu araçların etkisinin bankaların davranışı, beklentiler ve genel ekonomik koşullardan bağımsız olmadığını kavramak gerekir. Dördüncü olarak, tekel ve oligopol, rekabetin her piyasada aynı olmamasının sonuçları, ekonomi derslerinin sık kullandığı tam rekabet modeli, çok sayıda alıcı ve satıcının bulunduğu, tek bir firmanın fiyatı belirleyemediği bir piyasa varsayar. Economics 101 bu modeli temel karşılaştırma noktası olarak kullanırken, gerçek piyasalarda güç dağılımının çoğu zaman farklı olduğunu vurgular. Tekelde bir firma, belirli bir ürün veya hizmet üzerinde baskın kontrol sahibidir. Oligopolde ise birkaç büyük firma pazarın büyük bölümünü paylaşır. Bu yapılar, fiyatların, üretim miktarının, ürün çeşitliliğinin ve tüketici seçeneklerinin rekabetçi piyasalardan farklılaşmasına yol açar. Tekel gücü bulunan firma, rakip baskısı zayıfsa fiyatı yükseltme veya üretimi sınırlama olanağı bulabilir. Oligopolde firmalar birbirlerinin hamlelerini yakından izler. Çünkü birinin fiyat indirimi ya da kapasite artırımı diğerlerinin gelirini doğrudan etkiler. Kitabın değindiği bu ayrım, rekabet politikası ve düzenleme tartışmalarının neden gerekli olduğunu açıklar. Ancak her büyük firma otomatik olarak zararlı bir tekel değildir. Ölçek ekonomileri, altyapı maliyetleri, patentler ve ağ etkileri bazı sektörlerde yoğunlaşmayı teşvik edebilir. Asıl analiz sorusu, piyasa gücünün tüketicilere, yeniliğe ve erişime ne yaptığıdır. Bu bakış, banka, telekomünikasyon, enerji veya dijital platformlar gibi yoğunlaşmanın görülebildiği alanları daha bilinçli değerlendirmeyi sağlar. Son olarak, oyun teorisi ve bankaların para yaratması, karşılıklı bağımlı kararları okumak, kitap, ekonomik kararların her zaman tek başına verilmediğini göstermek için oyun teorisine yer verir. Oyun teorisinde sonuç, yalnızca bir kişinin ya da firmanın seçimine değil, diğer tarafların ne yapacağına da bağlıdır. Rakip firmaların fiyat belirlemesi, şirketlerin reklam harcamaları veya ülkelerin ticaret politikaları bu tür stratejik etkileşimlere örnek verilebilir. Bir firma fiyatını düşürdüğünde rakibinin karşılık verip vermeyeceğini hesaba katar. Bu nedenle en iyi görünen karar, karşı tarafın muhtemel tepkisine göre değişir. Kitabın diğer önemli başlığı bankacılık sistemidir. Bankalar, yalnızca mevcut parayı bir hesaptan diğerine aktaran kurumlar değildir. Krediler yoluyla mevduat yaratılmasına katkıda bulunurlar ve bu süreç para arzı ile ekonomik faaliyet arasındaki ilişkinin temelidir. Ancak kredi yaratma sınırsız değildir. Bankaların sermaye yapısı, likidite ihtiyacı, düzenlemeler, borçluların geri ödeme kapasitesi ve Merkez Bankası koşulları sınır koyar. Bu bölüm, para yaratmanın basitçe para basmakla aynı şey olmadığını anlamaya yardım eder. Oyun teorisi ile bankacılığı aynı kitapta görmek, ekonominin hem insan davranışları ve stratejilerle hem de kurumlar ile kurallarla işlediğini gösterir. Böylece okur, piyasa sonuçlarının kendiliğinden oluşmadığını, karşılıklı beklentiler ve finansal düzen tarafından şekillendiğini kavrar. Sonuç olarak, Economisti Doğduvet Ekonomi eğitimine yeni başlayan öğrenciler, temel kavramları tekrar etmek isteyenler ve haberlerdeki ekonomik tartışmaları daha sağlam bir çerçeveyle izlemek isteyen genel okurlar için uygundur.
Özellikle arz ve talep, enflasyon, piyasa türleri,
bankacılık ve kamu müdahaleleri gibi terimlerle sık karşılaşıp bunların birbirine nasıl bağlandığını bilmeyenler için yararlı bir başlangıç sağlar. Kitaptan beklenmesi gereken şey, ileri düzey bir iktisat kuramı eğitimi ya da yoğun matematiksel analiz değildir. Bunun yerine, kavramların günlük kararlarla ve kurumlarla ilişkisini kuran erişilebilir bir temel sunar, okur. Fiyat artışlarını değerlendirirken arz kısıtıyla genel enflasyonu ayırmaya, rekabet tartışmalarında tekel gücünü fark etmeye ve tüketici tercihlerinde fırsat maliyetini düşünmeye daha yatkın hale gelir. Benzer giriş kitaplarından ayrıldığı nokta, konuları uzun akademik tartışmalar yerine kısa, doğrudan ve geniş kapsamlı bölümlerle bir araya getirmesidir. Mikroekonomi ile makroekonomi arasında katı bir duvar kurmaz. tüketicinin marjinal fayda hesabından Merkez Bankası araçlarına, piyasa rekabetinden bankaların kredi mekanizmasına uzanan bir harita çizer. Bu genişlik, kitabı ders çalışmaya destek veren bir kaynak ve ekonomik okuryazarlığa giriş metni yapar. İleri düzey okurlar için fazla temel kalabilir. Fakat sağlam bir ilk kavramsal zemin arayanlar açısından düzenli ve pratik bir başvuru niteliğindedir. Destek olmak isterseniz Alfred Mill kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.